bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Uçurum Halkı, Jack London, May Yayınları 1979. Türkçe'ye çeviren Ziya Gün. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Uçurum Halkı, Jack London. Uçurum Halkı, bir romandan çok kapitalist sistemin bir avuç insanı mutlu etmek için kendine özgün yöntemleriyle sefaletin kucağına attığı halkın acımasız, gerçekçi bir tablosudur. Kapitalizmin yararlandığı bu aşağılık yöntem, en niteleyici ifadesini özgür bir kümeste, özgür tilkinin özgürlüğü tanımında bulan liberalizmdir. Bu güçlünün güçsüzü ezmesinin, üretim araçlarını ellerinde bulunduranların bulundurmayanları sömürmesinin mübah olduğu anlayışın erimeye, çürümeye terk ettiği bu halkın adı da Jack London'ın dilinde uçurum halkıdır. Bu insanların yuvarlandığı sefalete ve indirgendikleri hayvanlık düzeyine okurun inanası gelmeyecektir. Jack London, kapitalizme karşı savaşını sürdürdüğü bu güçlü eseriyle, sizleri yaşamak güdüsüyle sürüklenen insanları bilinmedikleri acı hayatlarına götürecek, başka bir deyişle uçurumun dibine indirecektir. 1. Uçuruma iniş. Londra'nın doğu yakasının yaşantısına, derinlemesine girmek için yardım istediğim dostlarım, öncelikle iyi güzel ya, böyle bir şeyi gerçekleştiremeyeceğini sen de biliyorsun dediler. Ardından da akıllarına ilk geliyormuşçasına, bu iş için polise başvurman en doğru yol olurdu diye ekliverdiler. Karşılarında ne yaptığını bilmeyen bir deli varmış da, onlar da bu psikolojiye insanüstü bir çabayla giriyorlarmış gibiydiler. Polise başvurmayı düşünmüyorum diyerek hemen karşı koydum. Tüm istediğim, Doğu yakasının yaşantısına katılarak orada olup biteni izlemek. Bu insanların neden, ne biçimde ve niçin yaşadıklarını öğrenmek istiyorum. Ya da kısacası oraya yerleşme niyetindeyim. Yüzlerine birer mask giymişçesine acımaya bulanmış sevgi gösterisiyle, ''İyi güzel ya, sen orada yaşayamazsın.'' Sonra orada öylesi yerler vardır ki insan hayatının değeri delikli metelik etmez dediler kesin bir dille. Bense iyi ya, ben de bunu istiyorum dedim. Yeniden bunları göremeyeceğini sen de biliyorsun dediler. Verdikleri bunca öğüt canımı sıkmıştı. Ben sizlerden söylev dinlemek için gelmedim. Bu kesime yabancı olduğumu biliyor ve ilk iş olarak sizlerin doğu yakası hakkında bildiklerinizi dinlemek istiyorum. Sizlerden dinledikten sonra yolumu da çizme kararındayım. Bizim orası hakkında pek bir şey bildiğimiz yok dedikten sonra elleriyle güneşin doğduğu yeri işaretleyip oralarda bir yerde diye önemsemeksizin noktaladılar. Ben de Cook'a giderim. En iyi yol da bu. Cook'takiler sana muhakkak yardımcı olacaklardır. Ah, Thomas Cook ve Avanesi. Sen dünyanın en şaşkın gezginlerine keçi yolları bulur, Afrika'nın derinliklerinden Tibet'in onca yüksekliklerine imzan yazılı işaretler bırakırken bunca yakın yerdeki doğu yakasının yolunu bilmezsin ha. Cook Seyahat Düzenleme Şirketi'nin ucuz geziler bölümünde çalışan uzman, böylesi bir şeyin olanak dışı olduğunu siz de bilirsiniz. İstediğiniz o denli alışılmamış bir şey ki. Sonrasında ben diretince, o zaman siz de polise başvurun. Gelenleri doğu yakasına götürmek programlarımızda yer almıyor. Ayrıca kimseden bu yolda bir istek almadığımız için oralarına ilişkin belirli bir bilgimiz yok. Aldırmayınla sözünü kestim. Adamın sürekli karşı çıkışlarına kapılarak uzaklaşmaya hiç de niyetli değildim. Benim öncelikle bilmek istediğim bir şey ki bunu siz de becerebilirsiniz. Başıma bir görünmez kaza geldiğinde beni teşhis edin yeter. Anladım, anladım. Bir cinayete kurban gittiğiniz takdirde bizden cesedi teşhis etmemizi istiyorsunuz. Bunu öylesine şen ve soğukkanlı bir biçimde söylemişti ki bir an kendimi kas katı, üzerine su damlayan bir kütük üzerine uzanmış gördüm. Öteki ise üzerime eğilmiş ve doğu yakasını görmek isteyen bu delice Amerikalının cesedini tanımaya çalışıyordu. Hayır dedim, benim tüm istediğim polisle başım derde girerse kimliğimi belirtmeniz. İşin özünü kavramaya başladığımdan bu sözlerimi büyük bir heyecan içinde söylemiştim. Merkezi ilgilendirecek bir konu. Siz de kabul edersiniz ki olağanüstü bir durum. Merkezdeki ilgili ise mırıldanarak, müşterilerimize ilişkin herhangi bir bilgi vermemeyi ilki olarak kabul etmişizdir dedi. Bunun üzerine ben, iyi ama bu durumda kendisiyle ilgili bilgilerin verilmesini isteyen müşteriniz olmuyor mu? Yeniden mırın kırın edecekti ki fırsat vermedim. Bunun olağanüstü bir durum olduğunu ben de kabul ediyorum ama diye girecek olduysam da bildiği gibi sürdürdü konuşmasını. Benim de gerçekte işaretlemek istediğim nokta buydu. Sizin durumunuz olağanüstü olduğu için bizim de elimizden bir şey gelmez. Bütün bunlara karşın orayı terk ettiğimde bana doğu yakası için yardım edecek bir hafiyenin adresi elimdeydi ve ben Amerikan konsolosluğunun yolunu tuttum. Orada kendisiyle işbirliği yapabileceğim birisi çıkmıştı. Ne mırıldandı ne de kafasını kaldırıp baktı. Şaşırmamıştı da. Daha ilk dakikada düşüncelerimi ona açıkladım ve kabul ettirdim. İkinci dakikada yaşımı, kilomu ve boyumu sorarak beni bütünüyle süzdü. Üçüncü dakikada ayrılırken, "Okay Jack, seni unutmayacağım gibi izini de yitirmeyeceğim," dedi. Sonunda rahat bir soluk alabilmiştim. Bütün köprüleri atmıştım ve artık kimselerin bilmediği yabani insanlar ormanına dalabilirdim. Ama bu kez yeni bir güçlük çıktı karşıma. Kır sakallı, iyice giyimli, beni saatler boyunca kentte gezdiren arabacı. Yerime oturduğumda, "Çek bakalım doğu yakasına," dedim. "Nereye dediniz bayım?" "Doğu yakasında herhangi bir yere." Yakışıklı arabacımız biraz sokaklarda dolaştıktan sonra arabayı durdurdu ve tavandaki küçük kapakçığı açarak büyük bir kararsızlık içinde "Nereye gitmeyi emretmiştiniz?" diye yineledi. "Doğu yakasına, belirli bir yere gitmek istemiyorum. Sen beni yalnızca dolaştır." "Gideceğiniz yerin adresi?" Bu kez bağırarak "Buraya baksana sen. Beni hemen doğu yakasına götür. Fazla gevezelik istemiyorum." Ne demek istediğimi anlamadı ama kapakçığı kapatarak atları tırısa kaldırdı. İnsan Londra caddelerinde yoksulluğun farkına varmaz ama 5 dakikalık bir yolculuk sizi bir teneke mahallenin göbeğine götürecektir. Arabacımın beni götürdüğü yerde böyle bir yerde ve sokaklar yepyeni, değişik sayılabilecek bir ırkla doluşmuştu. Perişan, titrek, kısa boylu ve çökkün kişilerdi bunlar. Her kavşağın yepyeni sefalete götürdüğü yolda kilometreler boyu pis tuğla yapıların sefaletin arasından geçtik. Oldukça sık bir biçimde sallanan sarhoş bir kadın ya da erkeğe rastlıyorduk. Hava ise katlanılmaz küfür, kavga ve başkalarının sesleriyle doluydu. Pazar yerinde çöp tenekelerine ve çamurların arasına ellerini umutla daldırmış patates arayan yaşlılar vardı. Hemen hepsi bütünüyle bu çamurların, pisliklerin arasına dalmıştı ve buldukları çürümüş şeyleri midelerine indiriyorlardı. Yol boyunca kiralık bir arabaya rastlamadım. Çocuklarsa peşimize takılıp koşuyorlardı. Gördüğüm bütün şey tuğla duvarlı evler, çamur sokaklar ve ağlayan çocuklardı. İlk kez kalabalık korkusunu duydum. Denizde kaybolmaya benziyordu. O sefil sokaklar, kavşaklar, çamurlu ve pis denizin dalgaları gibiydi. Bu dalgalar da beni her an yutmak için izliyor gibiydi. Arabacım Stepney, Stepnet istasyonu burası diye haykırdı. Çevreme göz gezdirdiğimde gerçekten de burasının bir tren istasyonu olduğunu gördüm. Ne olmuş diye sorduğumda arabacım gevelemeye başladı. Umutsuz bir tavırla yüzüme baktıktan sonra "Ben buraların yabancısıyım ve eğer istediğiniz yer bu istasyon değilse ben gideceğiniz yeri nereden bileyim?" dedi. "Sana ne istediğimi söyledim. Şimdi gözünü dört aç ve eski elbiseler satan bir yer gördüğünde dur ve beni bırak." Çıktığı bu yolculuktan pişman olduğunu hissediyordum. Bir süre sonra beni istediğim gibi bir dükkanın önünde indirdi. "Paramı ödeyecek misiniz? Bana tam tamına 7 şilin 6 peni borcunuz var." Ben de evet tabii vereyim de seni son defa görmüş olayım öyle mi diye sordum. Eğer paramı vermezsen ben de seni son kez görmüş olacağım. Bu arada partal giysileri içinde bir yığın adam çevremizi sarmıştı. Bir kahkaha atarak dükkana girdim. Gerçek güçlük de dükkana girmemden sonra başladı. Tezgahtar bir türlü eski elbise peşinde olduğuma inanmıyor ve az kullanılmışları önüme koyarken kuşkuyla yüzüme bakıyordu. Ama bu arada davranışlarında belli olan bir şey vardı. Beni ezerek alacaklarıma karşı fazla para ödememin gerektiğini belli etmekti. Bakışlarıyla, "Delikanlı, numaranı biliyorum. Korkun sana istediğim parayı ödetecek," diyordu. Onun gözünde ben başı belada bir adam, nehrin öte yakasında aranmakta olan bir suçluydum. Bu arada tezgaha koyduğu eşyalar için titiz bir pazarlığa girmiştim. Bir süre sonra pazarlık yapmasını bilen bir alıcıyla karşı karşıya olduğunu anladı ve kıçı delinmeye hazır bir pantolon, havları dökük tek düğmeli bir ceket, kömür küreyicilerinin kullandıkları bir postal, kirden rengi belirsizleşmiş bir kasket ve ince deriden bir kemer. Çoraplarım ve iç çamaşırlarım gerçi yeniydiler ama onlar herhangi bir Amerikalı yetimden çalınmış olup uygun bir biçimde satılmış olabilirdiler. Sıkı pazarlığın ardından anlaştığımız 10 şilini adama uzattığımda o yapay bir içtenlikle "Yaman delikanlıymışsın doğrusu. Petticoat Lane'de az dolaşmamışımdır. Ayağındaki pantolona kim olsa 5 şilin verir, postalların da 2,5 şilin etti mi geriye şapka, kemer, ceket kalıyor ki onlara bir fiyat biçebilirsin. İyi alışveriş ettin." Ben de "Aldığım mallara kaç para verirsin?" diye soru verdim. "Sana bu partallar için 10 şilin ödedim. Şimdi 8 şilin verirsen geriye veririm. Ne dersin ha?" Oysa gülümseyip kafasını salladı. Ben iyi bir alışveriş yaptığımı sanmama karşın bal gibi bu kaşarlanmış satıcı beni kazıklamıştı. Döndüğümde arabacıyı bir polisle yan yana buldum. Polis koltuğumun altındaki torbaya baktıktan sonra arabacıya başının çaresine bakması gerektiği gibisinden bir işaret verdi. Polis daha uzaklaşmazken arabacıya olan borcumu ödedim. Parayı alan arabacı hemen özür dilemeye başlayarak parayı peşin istemesinin nedenini açıklamaya başladı. Londra'da çeşitli müşterilerin bulunması onu buna zorlamıştı ama eğer istersen beni dünyanın öteki ucuna bile götürebilirdi. Beni oralara kadar götürmedi ama Londra'nın kuzeyindeki Highburg Vale pansiyonuna götürdü. Eşyalarım oradaydı çünkü. Ertesi gün gerçekten rahat olan pabuçlarımı çıkardıktan sonra sıra elbiseme geldi. Aslında yanımda bulunan tek elbise de buydu. Sonra bu partal giysileri yok pahasına satmak zorunda kalan düşünemeyeceğim kişininkileri giymeye sıra geldi. Partal ceketimin dirseğine bir altın İngiliz lirasını dikip, ki bu acı durumlarda kullanılacak kefenin parasıydı, giydim. Sonra oturup rahat yıllarımın belgesi olan yağlarımı, deriden belli olan sinirlerimi seyrettim. Giysilerim benim için sorun değildi, yalnızca postallarımı uğraştırdı. Tahtadan yapılmışçasına katıydılar ve ancak yumruklarımı kullanarak giyebildim. Tüm bunlardan sonra birkaç şilini aldığım bıçak, mendil, tütün ve sigara kağıdını ceplerime yerleştirdim. Merdivenleri inerken kötü bir şeylerin olacağını sanan arkadaşlarımla vedalaştım. Dışarı çıkacağım sırada rastladığım hizmetçi kadın ilkin yüzünü büzecek olduysa da ardından gülümsemeye benzer ifade değişikliği oldu. Bunu gülmek diye adlandırabilirdik pekala. Daha sokağa çıkar çıkmaz elbiselerimin çevrede yaptığı değişiklik beni şaşırtmıştı. Bir anda avam tabakasıyla aramdaki kölece ilişkileri söküp atmıştım. Onlardan biriydim artık. Dirsekleri incelmiş ceketim bile onların sınıfından olduğumun bir belgesiydi. O güne kadar bana gösterdikleri saygı yok olup gitmiş, yerini sevecen bir arkadaşlık almıştı. Kadife elbiseli ve boynuna kirli bir mendil sarmış olan adam artık bana bayım ya da patron diye hitap etmiyordu. Bundan sonra onlar için bir arkadaştım ve böyle de çağrılıyordum. İçten gelen biçimde ve o kendine özgü söylenişi içinde kullanıyorlardı arkadaş sözcüğünü. Sıcaklık, dostluk, yakınlıkla bir aradaydı. Patronda ise bir büyüklük, bir üstünlük vardı. Bu adam altındakilerin sırtında yaşamakta ve altındakiler de onun ağır yükünden kurtulmak için onu daha da yükseklere kaldırmaktaydılar. Partallarımın içinde edindiğim bu deney, yurt dışına çıkmış Amerikalıların isteyerek kaçındıkları ve hiçbir zaman tadamayacakları bir zevk getirdi bana. Avrupa'ya gelmiş bir Amerikalı gezgin, eğer Lidya kralı Krasus değilse, yani onun kadar zengin değilse, bir süre sonra sefil duruma düşmemek için çevresindekilerinin tümünün cüzdanının peşinde olduklarını sanır ve bunun için de onu yüzü kızaracak kadar ayıp yerlerinde saklamaya çalışır. Bense bahşiş verme gibi bir derdi ortadan kaldırdığım gibi çevredekilerle eşit bir şekilde karşılaşma fırsatını kazandım. Pek geçmemişti ki atının dizginlerini tuttuğum bir adamın verdiği 2 metelik için uzun uzun teşekkür ediyordum. Yeni durumumun getirdiği başka değişikliklerin de farkına vardım giderek. Kalabalık caddelerde karşıya geçerken daha çok dikkat etmek zorunda kalıyordum. Üzerimdeki elbiseler hayatımın değerini küçültmüştü. Daha öncesinde bir polise yol sorduğumda arabayla mı yoksa otobüsle mi diye yanıt alırken şimdi bu araca mı bineceksin yoksa yürüyecek mi diye dönmüştü. Tren istasyonlarında ise uzattığım para ne kadar olursa olsun önüme konan 3. biletiydi. Ama bütün bunların getirdiği bir şeyler vardı. İngiliz avam tabakası ile ilk kez karşılaşmış oluyor, onların gerçek kişiliklerini öğrenebiliyordum. Köşe başlarında ya da meyhanelerde sohbet ettiğim işçiler ya da aylaklar benimle dostça konuşuyorlardı. Benden herhangi bir çıkar beklemedikleri gibi konuşma biçimleri de bunu doğruluyordu. Nihayet doğu yakasının kalabalık sokaklarına girdiğimde artık içimde kalabalık korkusunun kalmamış olduğunu gördüm. Buranın bir parçasıydım ve beni tehdit eden denizin dalgaları yoktu. İşin doğrusu kendimi hafifçe enginlere bırakıvermiştim ve üzerimdeki ceketten başka yitirecek bir şeyim kalmamıştı. 2. Johnny Upright. Sizlere Johnny Upright'ın adresini sunacak değilim. Diyelim ki Doğu yakasının en saygıdeğer sokağında oturmaktadır. Bu sokak Amerika'da düşük ve sıradan olarak nitelenebilir ama burada Doğu yakasının en güzel yeri olarak kabul edilir. Bütün burası pisliğin diz boyu olduğu sokaklarla dolu olup hepsinden yoksul, yıkık ve kir içinde gençler topluluğu akıp giderken o sokağa gelince bırakılmış bir durumu vardır ve gelip geçeni de çok azdır. Diğerlerinde olduğu gibi burada da evler yol boyunca komşularıyla yan yana ve omuz omuzadır. Bir tek girişleri vardır, ön kapıları. Önleri 6 metreyi pek geçmez ve arkalarında tuğla duvarlarla çevrili toprak parçaları bulunur. İnsan buralarda yağmurun olmadığı günler kurşun rengindeki gökyüzünü seyredebilir. Ama şunu da unutmamalıyız ki biz doğu yakasından ve buranın zenginliklerinden söz ediyoruz. Burada oturanların kimisinin durumu o denli iyidir ki evlerinde oda hizmetçileri bile bulunur. Bizim Johnny Upright da bu şanslı kişilerden biridir. Bunu bilebilmemin nedeni bu garip dünyanın bir köşesinde böylesi bir hizmetçiyle tanışmış olmam. Johnny Upright'ın evine geldiğimde beni karşılayan hizmetçi oldu. Dikkatimizi gerektiren bu hizmetçinin durumunun son derece acınacak ve perişan oluşudur. Böylesi bir durumda olduğu halde kadın beni son derece büyük bir acıma ve küçümsemeyle süzdü. Davranışlarından konuşmayı kısa kesmek istediği anlaşılıyordu. Bir pazar günüydü, Johnny Upright evde değildi ve bu nedenle de yapılabilecek bir şey yoktu. Oysa ben direndim. Yapılabilecek bir şeyler konusunda tartışmaya başladım. Sonunda Bayan Upright gözüktü ve benim yüzüme bile bakmaksızın hizmetçiyi kapıyı hemen kapamadığından ötürü bir güzel azarladı. Johnny Upright evde yoktu, üstelik pazar günleri kimseyi kabul etmezdi. Bunun çok kötü bir şey olduğunu söyledim ben de. İş mi aramaktaydım? Yok canım, hiç de değil, bunun tersi. Buraya sadece onun da çıkarlarını ilgilendiren bir konuyu konuşmaya gelmiştim. Kapıdaki kadının yüzünde birdenbire büyük bir değişiklik oldu. Johnny Upright kilisedeydi ve bir saate kadar da eve dönmüş olacaktı. Gelince de kendisini görmek mümkündü tabii. Acaba içeri girer miydim? Hayır, kadın bana böyle bir şey demedi. Oysa ben kendimi davet ettirmek için bir çıkış yapmış ve Bay Johnny Upright gelinceye dek köşedeki meyhanede bekleyebileceğimi söylemiştim. Bunun hiç de yararı olmadı. Köşe başındaki meyhaneye gittim. Gittim ya, kilise saati olduğundan delik kapalıydı. Üstelik vıcık vıcık bir yağmur yağıyordu. Daha iyice bir yer bulamadığım için de çevredeki evlerden birisinin kapısına tünedim. Ben bu durumdayken geldi oda hizmetçisi. Şaşkın ve perişan bir haldeydi ve ezile büzüle bana beyi mutfakta bekleyebileceğim haberi için gönderildiğini açıkladı. Bayan Upright, buraya iş aramaya o denli çok insan geliyor ki diye özür diledi ve konuşmasını "Umarım size kabaca davrandığım için kızmamışsınızdır" diye sürdürdü. Partallarımı düzelterek en kibar halimi takındım ve "Yok canım, niye alınacakmışım sanki" dedim. "Buraya sizi üzüntüden hasta edecek denli çok insanın iş aramaya geldiğinden de eminim." "Gerçekten de öyle" dedi yüzüme anlamlı anlamlı bakarak. Ardından beni mutfağa değil de yemek odasına aldı. Bu bir iltifattı. Bunun da sadece iyi niyetli davranışlarımdan olduğunu biliyordum. Mutfakla aynı katı paylaşan ve zeminden 1,5 metre aşağıda bulunan yemek odası o denli karanlıktı ki gözlerimi bu karanlığa alıştırabilmek için bir süre ayakta beklemek zorunda kaldım. Oysa henüz daha öğlendi. Odanın içine üstü ancak yaya kaldırımı hizasında olan küçük pencereden pis bir ışık dökülüyordu. Ve ben bu pis ışıkta gazete okunabileceğini keşfettim. Johnny Upright'ın gelmesini beklerken sizlere buraya gelmemin nedenini anlatayım. Doğu yakasının insanlarıyla birlikte düşüp kalkar, yer içer, yatarken sığınabileceğim bir yerim olsun istiyordum. Bulunduğum yerden de çok uzak olmamalıydı. Ara sıra oraya gidip yeniden temizliğe kavuşmalıydım. Yani gerektiği zaman çalışıp yazılarımı yazabileceğim bir yerde aradığım. Bunun yanı sıra mektuplarımın da belirli bir adrese gelmesi gerekiyordu. Sonra ben bu limana sığındığımda sefaleti üzerimden atarak uygarlığı giyinebilmeliydim. Yalnız bu işin de bir güçlüğü vardı. Eşyalarımın emniyette olacağı evin sahibesinin benim çifte hayatımı bilmemesi gerekiyordu. Ama eşyaların emniyette olabilmesini sağlayacak ev sahibesi, kiracısıyla ilgilenmediği için eşyaların emniyet durumu da sarsılıyordu. İşte bu nedenle görmek istemiştim Johnny Upright'ı. 30 yıldır sürekli olarak doğu yakasında oturan ve doklarda çalışmış eski bir mahkumun taktığı adla ün yapıp, dört yanda tanınan bu hafiye bana istediğim ev sahibesini bulacaktı. Yani namuslu olan bu kadıncağız kiracısının garip ziyaretleriyle ilgilenmeyecek ve onun suçlu olduğunu düşünmeyecekti. Adamdan önce eve dönen pazar giysileri içindeki iki kızı gerçekten güzeldiler. Kenar mahalle güzellerinde görüleceği gibi sıska ve iç açıcı bir güzellikti. Ama bir gün batımının güzelim renkleri nasıl çarçabuk yok olup giderse öylesi çabuklukta tükenecek bir güzellikti.